Ayrım 15, sayfa 137. 6. Hak ve adalet dinidir. Cenab-ı Hak mutlak adalet sahibidir. Zulüm asla ona izafe edilemez. Onun güzel isimlerinden, Esma-i Hüsna'sından biri, adalet sahibi ve adaletin ta kendisi manalarına gelen El-Adl ismidir. Tirmizi Deavat 82/3507. Bu sebeple kullarından da tam bir adalet ve hakkaniyet istemektedir. Cenab-ı Hakk'ın bu arzusu en son gönderdiği din olan İslam'ın hükümlerinde açıkça görülür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Allah size mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa 58. İslam, insanın kendi ve akrabaları aleyhine bile olsa adaletle hükmetmesini emreder. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine bile olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun. Haklarında şahitlik yaptığınız kişilerin zengin veya fakir olmasına bakmayın. Zira Allah onlara sizden daha yakındır. Nefsin arzularına tabi olmayın ki haktan dönmeyesiniz ve adalet üzere hareket edebilesiniz. Şahitliği eğip büker yahut ondan tamamen yüz çevirirseniz biliniz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Nisa 135. Buradan anlaşıldığına göre insana düşen adam kayırmak değil, kendisine emredildiği şekilde adalete riayet etmektir. Zira Cenab-ı Hak kulları için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu daha iyi bilmekte ve onlara herkesten daha yakın bir durumdadır. İslam'ın getirdiği bu adalet anlayışı ile suçun şahsiliği kanunu topluma yerleştirilmiş. Böylece suçluyu sırf kabile asabiyetiyle savunma, bir kişinin hatası yüzünden iki kabilenin birbirine girmesi ve uzun yıllar devam eden kan davaları sona erdirilmiştir. Ayrıca İslam suçluyu takip vazifesini tek bir fertten alıp devlete vermiştir. Bakınız Medine Vesikası 25B, 31, 36B, 40. maddeler, Profesör Doktor M. Hamidullah, Vesaik 1-7. Bu hüküm o günün şartlarında adaletin işleyişi açısından başlı başına bir inkılap niteliğindedir. Resulullah bir gün, kıyamet günü gölgeye koşan sabikun kimdir biliyor musunuz buyurdu. Ashab-ı kiram, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz, onlar kendilerine hak verildiğinde onu kabul edenler, kendilerinden hak istendiğinde bunu cömertçe verenler ve insanlar hakkında hükmederken kendilerine hükmediyormuş gibi davranan kişilerdir buyurdu. Ahmet 6-67-69. İslam'a göre temel diyalektik ve çatışma, zalimler ve zulmü savunanlar ile adiller ve adaleti savunanlar arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur buyurulur. Bakara 192. İnsan haklarına saygılı olan insan, ister Müslüman olsun ister olmasın, onunla Müslümanların bir toplumda yaşaması mümkündür. Ancak bir Müslüman zulüm yapıyor ve insan haklarına saygı göstermiyorsa ona karşı çıkmak da bir vazifedir. Dolayısıyla sosyal seviyede biz ve öteki arasındaki ayrımın mihengi zulüm ve adalettir. Profesör Doktor Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslam, sayfa 22. Peygamber Efendimiz zamanında görünüşte Müslüman olan Tume bin Übeyrik, hırsızlık yapmış ve çaldığı zırhı bir Yahudinin evine götürüp saklamıştı. Zırh Yahudinin evinde bulununca onu Tume'nin getirdiğini söylemiş ancak suç üzerine kalmıştı. Allah Resulü Tume'nin yeminine ve kabilesinin şahitliğine bakarak Yahudinin haksız olduğunu düşünmeye başlayınca Cenab-ı Hak şu ayeti kerimelerle Resulünü ikaz etti. Vahidi sayfa 183. Bakınız Tirmizi Tefsir 4/3036, Hakim 4/426. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma ve Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok mağfiret edici, ziyadesiyle merhametlidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin Allah'ın razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraberdi. Allah yaptıkları her şeyi kuşatır. Onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Nisa 105-109. Bütün bunlar İslam adaletinin ne kadar hassas temeller üzerine oturduğunu göstermektedir. İçlerinde sahabeden Mikdat bin Esved'in de bulunduğu bir askeri birlik düşmanları tarafından kuşatılmıştı. Birliğin başındaki kumandan hiç kimsenin bineğini otlatmaya çıkarmamasını emretti. Ancak bu emri duymayan bir asker bineğini otlatmaya çıkardı. Kumandan bunu haber aldığında o askeri dövdü. Zavallı asker, "Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim," diye söylenerek yerine dönüyordu. Yolda Mikdat bin Esved'le karşılaştı. Onun perişan halini gören mübarek sahabi ne olduğunu sordu. O da başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine Mikdat kılıcını kuşanıp askeri de yanına alarak kumandanın yanına gitti ve "Bu askeri dövmeye hakkın yoktu, kısas yapılması gerekiyor," dedi. Kumandan da bunu kabul ederek askere kendisini dövebileceğini söyledi. Ancak asker onu affetti. Kumandanın bu şekilde hakka boyun eğmesi üzerine Mikdat, "Yemin ederim ki artık İslam'ın hakim olduğunu görebileceğim," diyerek onun yanından ayrıldı. Ebu Nuaym Hilye 1-176. Düşmana bile adalet. İnsanın adaletli davranmakta zorlandığı hususlardan biri de düşmanları hakkında verdiği hükümlerdir. İslam, Müslümanlara düşmanları hakkında düşünürken veya karar verirken bile adaletle hareket etmelerini emretmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, zira takvaya en yakışan budur. Maide 8. İşte bu adaletin zirve noktasıdır. Bir Müslüman kin ve öfke duygularıyla içinde fırtınalar eserken eline fırsat geçip düşmanlarına zarar verebilecek duruma gelse bile adaletten ayrılıp da onlara haksızlık yapamaz. Zira mukaddes dini ona öfkeliyken de sakinken de adaletten ayrılmamayı emretmiş ve böyle davranabilenlere çok büyük mükafatlar vaat etmiştir. Bakınız Heysemi 1.90, Ebu Nuaym Hilye 2.343, 6.268-9. Bu hususta tarihimizde yaşanan pek çok misalden birkaçı şöyledir. Süheyl bin Amr, Kureyşlilerin hatibiydi. Sözün haddinden fazla tesirli olduğu bir devirde devamlı İslam aleyhine konuşur, insanları kışkırtırdı. Bu zat Bedir gazvesinde esir düştü. Hazreti Ömer, "Ya Resulullah, müsaade buyur, Süheyl'in ön dişlerini sökeyim de dili dışarı saksın. Bundan sonra hiçbir zaman ve hiçbir yerde senin ve İslam'ın aleyhinde konuşamasın," dedi. Allah Resulü, "Bırak onu ey Ömer, ben onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. Şayet bunu yapacak olursam, peygamber olmama rağmen Allah da aynısını bana yapar. Acele etme, gün gelir o senin methedip hoşlanacağın bir makamda konuşma yapar ve seni sevindirir," buyurdu. İbni Hişam 2-293. Süheyl, Allah Resulü'nün haber verdiği o methe şayan konuşmasını zamanı gelince yaptı. Peygamber Efendimizin vefatı üzerine yer yer irtidat hareketlerinin görüldüğü, Mekke'nin çalkalandığı bir hengamede Hazreti Süheyl Kabe'nin yanında kalkıp bir hutbe irad etti. Muhammed kimin ilahı ise bilsin ki o vefat etmiştir. Allah ise haydır ve hiç ölmez. Ey Kureyş cemaati! Sizler Müslüman olanların en sonuncusu oldunuz. Bari irtidat edenlerin ilki olmayın. Vallahi ben iyi biliyorum ki bu din güneşle ayın doğuşu ve batışı devam ettikçe dipdiri ayakta kalacaktır. Ey insanlar! Ben Kureyşlilerin mal bakımından en zenginiyim. Siz valinize hürmet ediniz ve sözünü dinleyiniz. Ona zekatlarınızı ödeyiniz. Eğer İslam sonuna kadar devam etmezse ben sizin vermiş olduğunuz zekatları geri ödemeyi tekeffül ediyorum," dedi ve gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Süheyl hutbesini bitirdiğinde insanlar yatışmıştı. Ömer, Hazreti Süheyl'in bu konuşmasını işittiğinde Peygamber Efendimizin sözünü hatırladı ve "Ya Resulullah, senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şehadet ederim." diyerek gözleri doldu. İbni Hişam 4-346, Vakidi 1-107, Belazuri, Ensabül Eşraf 1-303-304, İbni Abdilber, İstihab 2-669-671, Hakim 3-318/5228. Burada Peygamber Efendimizin kabına erilmez adaletinden bir numuneyi hayranlıkla seyretmekteyiz. Bu rivayette aynı zamanda Resulullah Efendimizin bir mucizesine de şahit olmaktayız. Müslümanlar düşmanlarıyla savaşırken bile adalet üzere olmakla emredilmişlerdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir." Bakara 194. Yüce Rabbimiz misilleme yapılırken aşırı gitmeyi yasaklamakla kalmaz, kullarına daha faziletli davranışı göstererek affı tavsiye eder. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Ancak sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl 126. Resulullah Hayber'i kuşattığı zaman Müslümanların karşı tarafın hayvanlarına ve meyvelerine zarar verdiğini işittiğinde son derece kızarak bunu yasaklamıştır. Bu husustaki emrine itaatin de imanın ve cennete girebilmenin bir şartı olduğunu ifade etmiştir. Ebu Davud Haraç 31-33/3050. Düşmana karşı gösterilen adalete güzel bir misal de şu hadisedir. Mekke büyük bir askeri dehanın eseri olarak sulh yoluyla fethedildiğinde o zamana kadar düşmanlık eden insanlar hakkında umumi bir af ilan edilmiş ve Mekke'den ganimet olarak hiçbir şey alınmamıştı. Ebu Davud Haraç 24-25/3023. Resulullah günlerdir yolda olan 10 bin kişilik İslam ordusunun bir hayli yekün tutan zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere henüz Müslüman olmayan Mekke zenginlerinden ödünç para ve zırh aldı. Daha sonra bunu Hevazin ganimetlerinden tamamıyla ödedi ve "Ödüncün karşılığı teşekkür etmek ve onu ödemektir." buyurdu. Vakidi 2-863, Ebu Davud Büyü 88/3562, Muvatta Nikah 44. Peygamber Efendimizin yerinde hangi kumandan olsa yaptıkları kötülüğün haddi hesabı olmayan o insanları şiddetle cezalandırır ve mallarına ganimet olarak el koyardı. Buna hakkı da vardı. Ancak Efendimiz kalabalık ordusuyla büyük bir maddi sıkıntı içinde olduğu halde bunu yapmadı ve borç aldı. Peki bunun neticesi ne oldu? Onu da şu hadisede görelim. Safvan bin Ümeyye de Mekke'nin zenginlerindendi. İslam hakkında düşünüp karar vermek için 2 ay müddet istemişti. Resulullah Efendimiz ona 4 ay zaman tanıdı. Muvatta Nikah 44-45. Bir defasında kendisine "Safvan, sende silah var mı?" dedi. Safvan, "Ödünç olarak mı yoksa gasp mı?" dedi. Allah Resulü, "Hayır, gasp değil, ödünç istiyorum." buyurdu. Bunun üzerine Safvan 30-40 kadar zırhı ödünç olarak verdi. Resulullah Huneyn gazasına çıktı. Müşrikler hezimete uğrayınca Safvan'ın zırhları toplandı ama onlardan bazıları kaybolmuştu. Resulullah Safvan'a, "Zırhların bir kısmını kaybettik. Onların bedelini ödesek olur mu?" diye sordu. Safvan, "Hayır ya Resulullah. Bugün kalbim o gün hissetmediğim bir takım ulvi hissiyatla dolu," dedi. Safvan, zırhları Müslüman olmadan evvel ödünç vermişti. Ancak şimdi Müslüman olmuştu. Ebu Davud, Büyü, 88/3563. Çocuklar arasında adaleti gözetmek. İslam, babanın çocukları arasında adalet gözetmesine de son derece ehemmiyet verir. Nitekim, evlatlarından birine hibede, bağışta bulunduğunu söyleyerek, kendisini şahit tutmak isteyen sahabiye, Allah Resulü, "Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi?" diye sormuş. Hayır cevabı alması üzerine, "Allah'tan korkunuz, çocuklarınız arasında adaletli davranınız." buyurmuş. Daha sonra da yapılan yanlışın vahametini gösteren şu ifadeyi kullanmıştır: "Beni bu hadiseye şahit tutma, çünkü ben bir zulme şahit olamam." Bakınız Buhari, Hibe 12, Şehadat 9, Müslim, Hibat 9-18. Resulullah cinsiyetler arasındaki adalete de çok dikkat etmiştir. Bir sahabi Peygamber Efendimizin meclisinde otururken yanına küçük oğlu geldi. O da çocuğu kucaklayıp öptü ve dizine oturttu. Az sonra küçük kızı geldi. Adam onu dizine değil yanına oturttu. Bunu gören Peygamber Efendimiz, "Çocuklar arasında adaleti gözetmeli değil miydin?" buyurdu ve kız ile oğlana farklı davranmamak, birini diğerine tercih etmemek gerektiğini söyledi. Tahavi, Şerhu Meanil Asar 4, 89, Beyhaki Şuab 7, 468, Heysemi 8, 156. Müslüman milletlerin dinlerinden alarak insanlara tevzi ettiği adalet, hangi dinden olursa olsun bütün insanlara can suyu olmuştur. Öyle ki tarihte Müslümanlara müracaat ederek gelin bizi yönetin diyen milletler bile çıkmıştır. Bir misal vermek gerekirse Müslümanlar Humus'u idareleri altına almışlardı. Onları muhafaza ettikleri için de makul bir miktar vergi alıyorlardı. Bu esnada Bizans kralı Heraklius büyük bir orduyla Müslümanların üzerine yürüdü. Müslümanlar karşılarındaki gücün çok büyük olduğunu öğrenince endişelendiler. Humus ahalisinin ödediği vergileri kendilerine iade ettiler ve "Biz şu anda bir saldırıya maruz kaldığımız için sizi muhafaza ve müdafaa etme imkanından mahrumuz. Bu vergileri ise sizi muhafaza karşılığında almıştık. Siz artık kararınızda serbestsiniz. Dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz," dediler. Humus ahalisi, "Vallahi sizin idareniz ve adaletiniz bizim için daha önce içinde bulunduğumuz zulüm ve zorbalıktan daha sevimlidir. Sizin valinizle birlikte şehri Heraklius'a karşı müdafaa edeceğiz," karşılığını verdiler. Yahudiler de kalkıp, "Tevrat'a yemin olsun ki biz mağlup olan perişan olmadıkça Heraklius'un valisi Humus şehrine giremez," dediler. Şehrin kapılarını kilitleyip düşmana karşı muhafaza ettiler. Kendileriyle sulh yapılmış olan diğer şehirlerin Hristiyan ve Yahudi ahalisi de aynı şekilde hareket etti ve "Şayet Rumlar ve onlara tabi olanlar Müslümanlara galip gelirse biz yine eski zulüm ve zorbalık devrine döner, büyük sıkıntılar çekeriz. Müslümanlar galip gelse de önceki anlaşmamız üzere yine onlarla birlikte olsak," dediler. Allah Teala Rumları hezimete uğratıp Müslümanlara zafer bahşedince Hristiyanlar şehirlerini Müslümanlara açtılar, oyuncularını çıkarıp sevinç gösterilerinde bulundular ve vergilerini ödediler. Belazuri, Fetuhül Büldan, sayfa 187. İslam ordusu bu uygulamayı yalnız Humus'ta değil, önce fethedip sonra çekilmek zorunda kaldığı bütün beldelerde tatbik etmiştir. Mesela Plevne düştüğü zaman Gazi Osman Paşa Hristiyan halktan onları muhafaza mukabilinde aldığı cizyeleri iade etmiştir. Muhaç Savaşı'nda 1528 Türklere esir düşen ve kurtulduktan sonra Osmanlı ülkesinde gördüklerini Türklerin Gelenek ve Görenekleri isimli kitapta toplayan Macar asıllı Bartolomeus Georgievich Osmanlı'nın adalet anlayışıyla alakalı olarak şöyle der. "Türkler ve Hristiyanların hakimleri aynıdır. Müslümanlar arasında seçilen hakimler fark gözetmezler. Herkese aynı adaleti uygularlar. Öldüren öldürülür. Yol kesip hırsızlık yapan veya zorla bir şey alan asılır. Hatta pazarda sütünü satan bir kadının sütünü içen ve parasını ödemeyen bir yeniçeriye de aynı kaide uygulandı. Ben buna Şam'da şahit oldum. O B. Kula, Alman kültüründe Türk imgesi," sayfa 165. Görüldüğü gibi İslam, adaletten asla taviz vermemiş, onun bu üstün halini dost düşman herkes takdir etmek durumunda kalmıştır.